Ayrım 10. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 132. 6. Mani, çocuğun odasından çıkmak ve Malchus ile Patik'le birlikte prense veda etmek için askerlerin ve saraylıların alkışlarının dinmesini bekledi. Yoluma çıktığın güne şükürler olsun Babilli hekim. Hürmüz'ün gözleri heyecandan kızarmış, sesi titrekti henüz. Ömür boyu hiçbir yokluk çekmemen için sana yeterince altın vereceğim. Altın istemem. İyileştirme yetisini edindikten sonra çocuğunu ölüme terk edebilir miydim? Böyle bir şey için ödül kabul edersen bilgime layık olmam. Asıl ben seni ödüllendirmeden gönderirsem servetime layık olmam. Zenginliğinden varabileceğin ünvanlardan hiçbirini istemem. Yalnız... Aniden durdu. Acele bir çağrı duymuş ve uzaktan verilen buyruk üzerine konuşuyormuş gibi. Yine de senden bir isteğim var, dedi. Konuş, peşinen kabul ettim. Evinin en tatlı kızını istiyorum. Denag'ı mı? Onu. Hürmüz şaşırdı ve canı açıkça sıkıldı. Ya Malchus ile Patik'in tepkisini nasıl anlatmalı? Her ikisi de Mani'ye yerine bir başkası gelmiş gibi bakıyorlardı. Senden bir şey esirgemeyeceğimi söylemiştim ama o kız benim mallarım arasında bulunmuyor. Çok sevdiğim ve 4 yıl önce yanımda çalışırken ölen bir subayın kızıdır. İhtiyatsızca düşman saflarına gitmiştim. Beni kurtarmak için koşup gelmişti. Zararsız bir yara ile kurtulabilirdim ama benim kusurum yüzünden o hayatını kaybetti. Tek kızını yanıma aldım. Sevgi ile büyüttüm. Çocuğumla meşgul oluyorsa birbirlerini çok sevdikleri içindir. Denak ne hizmetçidir ne de köle. Karen aşiretindendir. Bizim ırkımızın en soylu aşireti. Onların ailesinde benim ailemde olduğu gibi kızlar zorla verilmez. Seninle gelmek isteyecek midir? Sanırım. Sana söyledi mi? Sormadım. Gelsin kendim sorayım. Beklemekle geçen her saniye Hürmüz'ün can sıkıntısını arttırıyordu. Yüksek sesle düşünceye daldı. Ağabeyim Behram beni 1 yıl önce görmeye geldi. Denak'ı gördü, hoşuna gitti, bana söyledi. Denak hakkında başka tasarılarım olduğu için henüz evlenme çağında olmadığını söyledim. Doğru değildi. Ama bu kızın başkasıyla gitmesine izin verdiğimi Behram duyacak olursa beni ölene kadar affetmez. Daha şimdiden neyim varsa kıskanıyor. Kendi kendine konuşmasının sonuna geldiğinde prens kararını vermiş göründü. Sen beni çocuğuma kavuşturdun Babilli hekim. Sana sonsuz borcum var. Hazinedarıma söyleyeceğim tek bir sözle bu borcu ödemiş olsaydım kendimi borçtan kurtulmuş sayabilir miydim? Karargâhtan çıkar çıkmaz Malchus Mani'ye döndü. Soracağı 1000 türlü soru vardı. Biriyle yetindi. Onu ne yapacağız? Kafasıyla Denak'ı gösteriyordu. Kız at sırtında tam arkasından geliyordu. Mani kızın duyabileceği bir sesle yanıt verdi. Ben nereye gidersem oraya gelecek. Beni ağırlayanlar onu da ağırlayacak. Bir kadın. İnsanlar 1000 türlü soru soracak. İnsanlar her zaman 1000 türlü soru sorarlar. Çünkü anlamak isterler. Anlamak mı? Oysa Mani anlamaya çalışmamıştı. Ara sıra kendi ağzından konuşan içindeki o göksel sesti kızı isteyen. Mani sadece itaat etmişti. Denak kervanına katılmıştı işte. O gün Malchus yanına gitmedi. Yerini Patik'e bıraktı. O da duyduğu endişeleri geveledi. Oğlum kadın edinmeye mi karar verdin? O saniye Mani içine kapandı. Sonradan terk edilecekse neden kadın edinilsin? Soru karşılıksız kalmıştı. Baba kendini savunmaya kalkışmadı. Meryem'e davranışlarını, Nabu tapınağındaki Sittay iple karşılaştıktan sonra Mardinu'dan gidişini, hurmanlıktaki yeminini haklı göstermeye mi kalkacaktı? Oğlunun ne tepki vereceğini bile bilmiyordu. Bu yüzden o da uzak durmayı yeğledi. Bunun üzerine Denak'ın atı Mani'nin atı ile yan yana gitmeye başladı. Her ikisi de uzağa bakıyorlardı hayretle ve sevinçle. Aynı zamanda bir çeşit gururla. Babilli at üstündeyken partlılığına kavuşmuş gibiydi. Belki de yerdeyken topal yürümesine neden olan aksak bacağının at sırtında kendisini rahatsız etmemesindendi bu. Denak da at üstünde daha güzel duruyordu. Genelde yeni yetme utangaçlığı ile eğri durduğu halde at sırtında dikleşmiş ve açılmıştı. Pürüzsüz teni, omuzu üzerinde sarkan örgüsü, ufka doğru uzanan profili ile bozkırlardan gelen bir yolcu gibiydi. Mani ona baktı, atıyla daha da yaklaştı, öyle ki eğerleri birbirine sürtündü. Henüz konuşmamışlardı. Sessizlik uzadı. Ara sıra eşlik eden askerlerin bağırışları veya atların kişnemeleriyle bozuluyordu bu sessizlik. Uzaktan kentin tozu dumanı göründü. Eski garnizon kentten çıkalı dep çocukları, işgalcilerin geleceği varsayılan kuzey yollarını gözetlemek için yasaklanmış olan ana yola çıkıyorlardı. O gün veletlerden biri bağırmaya başladı. Kentliler koşup yüksek binalara çıktılar. Kalabalık damları çökertecekti neredeyse. Direnmeyeceklerini göstermek için sonuna kadar açık tuttukları paşkibür kapısının önüne yığıldılar. Haberi atlılardan önce geldi. Oysa atlılar daha bir hayli mesafedeydi. Öyle ki yaşlı kunduracının uzakları görmekle ünlü kızını en yüksek kuleye götürmüşlerdi ama o bile ne asker ne de sancak görebildi. Sadece havadaki toz yığınından gelenin Sasaniler ordusu olmayıp belki de öncü ya da haberci bir müfreze olabileceğini tahmin etti. Kızın tahmin edemeyeceği Hürmüz'ün Mani'ye eşlik etmesi için bir muhafız birliği verdiğiydi. Bir subay ve 10 askerden oluşuyordu birlik ve kentliler ilk önce askerleri gördüklerinden işgale uğramışçasına titremeye başlamışlardı. Atlılar surların 500 metre uzağında durdu. Mani'yi selamlamak üzere subay atından atladı ve arkadaşlarından daha büyük bir hızla tekrar atına bindi ve surların üzerinden bakmakta olan kalabalığa göz atmadan uzaklaştı. Malchus, Patik ve Denak atlarıyla kapıdan uzunca geçtiler, sonra da bir kenara çekilerek günün kahramanına yol verdiler. Askerlerin gürültüsüz gelişleri, Mani'ye gösterdikleri saygı, ani dönüşleri kalabalıkta alaylı ve şaşkın bir sevinç yaratmıştı. Korku bir anda batmış bir kıymığın çıkartılması gibi yok oluvermişti. İnsanlar rastgele yanında birine sarılıyor, gözleri doluyor, her biri kendi tanrısına şükrediyorlardı. Mani başı dik, ömrü boyunca fetihten fetihe koşmuşçasına serin kanlılıkla kente girdi. Babasının ve kendisinin durmadan yerdikleri soylulukları sonunda uyanıyor muydu? Ateşli yandaşları peygamberleri yeryüzünde her zaman kraliyet soyundan indirmek istemişlerdir. Gökyüzünün temsilciliği yeterli itibar sağlamazmış gibi İsa'yı Hazreti Davud hanedanından, Buda'yı Çakya prensler sülalesinden göstermeye kalkışmadılar mı? Cisimleştirilen tanrı dahası bir satrapın isimsiz veledi. Bir takım müritlerin bu cılız dayanaklara ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor. Mani çocukluğundan beri hatta hurma bahçesinde beyaz giysiler arasındaki alçak gönüllü yaşamında bile soyluluğun simgesi olan ve imparatorluğu dep sınırlarına dayanmış olan Part hükümdarlarından miras edindiği başını dik tutma huyuna sahipti. Başka türlü Ardeşir'in torunu ile ve daha sonraları başka taçlı başlarla konuşma cesaretini nereden bulabilirdi? Bu delirmiş kentte böylesine rahat nasıl dolaşabilirdi? Kentliler her semtten ona koşuyordu. Soru yağmuruna tutmakta sabırsız olmalarına karşın yanına yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Hatta kilisede vaazını dinlemiş olanlar bile. Malchus arkadaşının kentte geçirdikleri tek gece onları konuk etmiş olan Bartoma'nın evine gideceğini sandı ama Mani başka bir yola, eski valinin ikametgahına yöneldi. Parmaklıkları geçti ve kent milisi yolunu kesmeyi aklından bile geçirmedi. Herkes saraya gitmesini beklerken aniden kaldırım taşları ile döşenmiş yola saptı ve bahçede eskilerin anlattıklarına göre ülkenin en yaşlı ağacı olan o saatte gölgesi doğuya düşen beyaz dut ağacına yöneldi. Mani atından indi, ardından gelenlerin durması ve dut ağacına tek başına ilerlemesi için kollarını kaldırdı, sonra ellerini ağacın gövdesine dayayarak önünde eğildi. O kentte kaldığı sürece günlerini ve gecelerini orada geçireceğini söyledi. Kentliler yanına yaklaştılar, çevresinde bir çember oluşturdular ve en az çekingen olanlardan sorular dökülmeye başladı. Prens ile konuşabilmiş miydi, Hürmüz nasıl bir adamdı, kenti ne zaman alacaktı, kendilerine ne yapmayı düşünüyordu, ticaret yeniden başlayabilecek miydi, dinlere saygı gösterilebilecek miydi? Beni kabul eden prens diye yanıtladı Mani. Mantıksız ve akılsız bir insan değil. Her insanın miğferi, takıları ve tulumları altında duran bir kıvılcım vardır. Mani bir vaatte bulunmak istemiyorsa da bu birkaç sözcük güven verici oldu ve çevresindekileri daha da sıklaştırdı. Bu saygıdeğer tacirler kentinin yeni gelmiş bir dilenciden medet umması ne tuhaftı. Aslında dep halkı, Mani orada sırtı ağaca dayalı konuşup dua ettikçe ve yoksul kadınların kendisini beslemelerine izin verdikçe dünyanın hiçbir ordusunun kente girmeyeceğine inanıyordu. Böylece yavaş yavaş rıhtımlar canlanmaya başladı. Yeniden yük alıp yük boşaltma, yeniden çarşı pazar tezgahları dolmaya başladı. Her sınıftan, her dinden insanlar dut ağacının altında toplanır oldu. Birbirlerine orada danışır, anlaşmazlıklarını çözümler oldular. Bazen sesleri yükseliyor ama Mani'nin ağzını açmasıyla birlikte sessizleşiyorlardı. Babil'in beklediği gerçeğe susamış dinleyici kitlesi işte buydu. Onu bulmak ve bu çok yüzlü aynada kendi mesihliğini keşfetmek için Hindistan'a kadar gelmesi gerekmişti. Geçmiş çağların, günümüzün ve gelecek çağların tüm bilgeleri kutsansın. İsa, Çakyamuni, Zerdüşt kutsansın. Tek bir ışık sözlerini aydınlattı, bugün dep üzerinde ışıyan aynı ışıktır. Benim öğrettiklerime uyacak olanlar her zaman dua ettikleri tapınakları da, atalarının ruhlarını yad ettikleri sunakları da terk etmesinler. Önce dinin geliştiği Deb kentinde Mani'nin sözleri uzlaşmacı insanlara hoş geliyordu. Bu zor günlerde Mani'nin yüce dinine bağlananlar çoktu. Ama yine de dinleyiciler arasında Mani'nin sözlerinden rahatsız olup karşı koyanlar vardı. Mesih ve Buda ile aynı şeyi söylüyorsan ne diye yeni bir din kurma peşindesin? Batıda yetişmiş olanın umudu doğuda yeşermedi. Doğuda yeşermiş olanın sesi batıya ulaşmadı. Her gerçeğin ona sahip olmuş olanların giysisini ve dilini edinmesi mi şart? Sahip bazı dinlerin saygıya layık olduklarını kabul ediyorum ama ya puta, güneşe tapanlar? Eteğini öpersen bir kralın bunu kıskanacağını mı sanıyorsun? Güneş, yüce varlığın giysisinde sadece bir pul. Ama insanlar bu pul aracılığıyla ışığı daha iyi görebiliyor. İnsanlar tanrısallığa taptıklarını sanıyorlar. Oysa sadece tahtadan, altından, alçıdan, resimden, sözden, düşünceden simgeler biliyorlar. Ya Tanrı'ya hiç inanmayanlar? Kendisine sunulan resimlerde Tanrı'yı görmeyi reddedenler bazen Tanrı'nın gerçek görüntüsüne başkasından daha yakınlardır. Bir gün Mani'ye sordular. Mesajını getirdiğinin adı ne? Ben ona ışık bahçelerinin kralı diyorum. O baba kadiri mutlak, rahim ve rahman, yaradan değil mi? Aynı anda rahim ve kadiri mutlak nasıl olabilir? Cüzzamı ve savaşı yaratan o mu? Çocukların ölmesine seyirci kalan ve masumlara acı çektiren o mu? Şeytanın var olmasına o mu izin verdi? Tek bir hareketiyle yok edebilecekse neden etmedi? Cehennemi yok etmek istemiyorsa son derece rahim değil demek ki. Kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Yaratıcılık insana emanet edilmiş. Cehennemi ve karanlıkları gerilere itmek önce insanın görevi. Sasani ordusu Deb kentine girdiğinde Babilli o günden beri beyaz dut ağacının altındaydı. Ordu kapıları tuttu, gözetleme kulelerine girdi, limana ve çarşıya yayıldı. Ne kıyım ne yağma. Sonra Hürmüz ve çevresindekiler eski valinin sarayına gelip yerleştiler. Mani daha birkaç gün yanında huzur bulan bir kalabalığın ortasında bahçede kaldı. Ama kısa bir süre sonra kalabalık onun ağzından veda sözcükleri duyacaktı. Gerçekten de bir gece Hürmüz onu acele çağırdı. Mani ağacına yaslanmış henüz uyumamıştı. Emir subayı elini uzatıp kalkmasına yardımcı oldu, diğer eliyle bir meşale tutuyordu. Prensin yanında yüksek rütbeli bir yazıcı vardı. Bu Namve, en güvendiğim adamım, Ktesifon'dan geliyor. Yeryüzü büyük bir felakete uğradı. Hepimizin efendisi, krallar kralı, insanlar arasında tanrı, tanrılar arasında insan yüce Ardeşir, şerefli hükümdarların yanına gitti diye anlatmaya başladı yazıcı. Hürmüz onun sözünü keserek, ''Büyük babam öldü.'' dedi. Gözlerinden bir koku gitmişti. Mani'ninkilere dönüş yolu gözüküyordu. Sasani prensi ile karşılaşması kısa ömürlü değildi. Mani ile çağının en güçlü hanedanı arasında hareketli, yoğun, bazen acımasız bir ilişki doğmuştu. Düşünce sahipleri ile iktidar sahipleri arasındaki ilişkilerde her zaman olduğu gibi birkaç anlama çekilebilen belirsiz bir ilişkiydi. Babil'in yaşamı bundan böyle altüst olacaktı ama aynı zamanda imparatorluğun yaşamı da. 10. ayrımın sonu, sayfa 139.